13. ayrım, sayfa 139. Derin abiler, derin sırlar, Necdet Pekmezci. Elçi Bey'e de rapor verdiler. Abdullah Çatlı ve arkadaşlarının adı Azerbaycan'da yaşanan başarısız darbe girişimine de karışmıştı. Susurluk kazası sonrasında çarşaf çarşaf yazılar yazılmış, darbede Çatlı'nın rol oynadığı tezleri ileri sürülmüştü. Yazılanlarda doğruluk payı var mı yok mu bilinmiyor ama Haluk Kırcı darbe girişimiyle alakalarının olmadığını ileri sürüyordu. Abdullah Çatlı devletten teklif gelmeden bir yıl kadar önce Azerbaycan eski devlet başkanı Ebul Feyz Elçi Bey ile de bir araya geliyordu. Elçi Bey'den çok etkilenen Çatlı Haluk Kırcı'yı da onunla tanıştırıyordu. Abdullah Çatlı çok geçmeden Elçi Bey'i yeniden iktidara getirmenin formülleri üzerinde kafa yormaya başlıyordu. İş yine Haluk Kırcı'ya düşüyor, o da yapılabilecekler konusunda kapsamlı bir rapor yazıyordu. Raporunun ilk bölümünde Azerbaycan'da legal bir yapı oluşturulması fikrini anlatıyor, ikinci bölüm ise yeraltı yapılanmasına ayırıyordu. Azerbaycan kanunlarının imkan verdiği ölçüde yasal bir yapı oluşturulacak. Bu yapının alt ve üst birimleri tutarlı biçimde teşkilatlanacaktı. İllegal teşkilatlanma o ülkenin gerçekleri üzerine bina edildiği gibi dar bir kadro hareketi olarak şekillenecek. Bu yapı gerekli olmadıkça kendini açığa vurmayacak, şiddeti metot olarak kabul etmemekle birlikte çok gereken hallerde illegal yapı vasıtasıyla bundan da geri durmayacaktı. Ebul Feyz Elçi Bey raporu alıyor, önerileri ciddi buluyor ve çalışmaya başlanmasını istiyordu. İlk adımla Azerbaycan'dan Türkiye'ye öğrenci getirilmesi ve bunların hem teorik hem de pratik eğitimden geçirilmeleri kararlaştırılıyordu. Öğrencilerin eğitilmeleri işini Çatlı üzerine alıyordu. Civa gibi gençler gelecek, onları Türk milliyetçiliği hedefleri doğrultusunda yetiştireceğiz. Belki gün gelecek bu gençlerin yönettikleri ülkelere ayak basacağız. Onların büyük Turan ideali için yaptıklarını görecek, bununla gururlanacağız. Daha şimdiden o günlerin hayalini kuruyor, içten içe seviniyorum. Enver Paşa. Oysa Haluk Kırcı talimliydi bu gibi durumlara. İdamın gölgesinde yaşarken çok düşünmüştü Turan'ı. Uluslararası güç dengelerini düşünüyor, Azerbaycan halkının yaşam felsefesini sorguluyor ve çok da idealist olunmamasını, sonunun Enver Paşa gibi olacağını anlatmaya çalışıyordu Çatlı'ya. Bozkır kurdu Çatlı, hülyaların, tutkuların, davaların adamıydı. Gözü görmüyor, kulağı duymuyor ve Enver Paşa örneğine fena halde içerliyordu. Ben Enver Paşa gibi -40 derece soğukta Turan hayalleri kurmuyorum. Artık olgunlaşmış ve ortaya çıkmış gerçekler var. Büyük Turan ülkesinin bir parçası olan o topraklarda bizi hedefe taşıyacak, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağım. Kırcı'nın kaygılanmasına gerek kalmıyor, bir öğle vakti Elçi Bey Abdullah Çatlı'yı görüşmeye davet ediyordu. Görüşmede Elçi Bey projenin askıya alınmasını istiyor ve kendisinin de Türkiye'yi terk edeceğini açıklıyordu. Çatlı'nın Turan hayalleri başladığı yere dönüyor, bir daha da ne rapordan ne de Turan'dan bahsediyordu. 5 kişilik hücre. Ankara Abdullah Çatlı'ya açık çek veriyor, istediği her olanağı ayağına sunuyordu. Önerilen yeraltı ordusu ya da örgüt projesi kabul ediliyor, hatta eğitimler için bir çiftlik ayarlanıyordu. Bolu yakınlarındaki bu çiftliğe başlarında Haluk Kırcı olan bir ekip eğitim almak amacıyla yurt dışından geliyordu. Eğitim alacak kişiler Çatlı tarafından seçiliyordu. Yusuf, Ali, Metin, Selim ve Murat adlı elemanlar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşıyorlardı. Selim yaşça en küçük olanlarıydı. Uzun boylu, yakışıklı bir gençti Selim. Haluk Kırcı ona yakışıklı lakabını uygun görüyordu. Almanya'da doğan ve meslek lisesini bitiren bu genç iyi derece Almanca biliyor, elektronik eğitimi almasına rağmen Frankfurt yakınlarında bir kasabadaki fabrikada işçi olarak çalışıyordu. Metin, amatör güreşçiydi. Pehlivan lakaplı Metin Brüksel doğumluydu, iyi derece Fransızca biliyordu. Çabuk parlayıp sönen bir kişiliği vardı. Örgüt arkadaşları ona da deli demeye başlıyorlardı. Metin'in işi gücü yoktu, ailesiyle birlikte yaşıyor, zamanının çoğunu spor salonlarında geçiriyordu. Metin, Çatlı'nın eski bir arkadaşının kardeşiydi. Ali, örgütün en yaşlı ve evli olan tek elemanıydı. 26 yaşındaydı. Frankfurt'ta taksi şoförlüğü yapıyordu. Ağrılı olan Ali, ilkokulu Almanya'da bitirmiş, iyi derecede Kürtçe biliyor ve az da olsa Felemenkçe de konuşabiliyordu. Murat, Hataylıydı, Viyana'da doğmuş, liseyi Avusturya'da okumuş, Almanya'da oturma ve çalışma izni vardı Murat'ın, nakliyecilik yapıyordu. Kırcı ona da çapkın lakabını uygun buluyordu. Yusuf, Almanya'ya küçük yaşlarda gelmiş, ilkokulu bile bitirememişti. Kendini Uzak Doğu sporuna vermişti, oldukça soğukkanlıydı. Ekibi yurt dışından havalimanına indiğinde Abdullah Çatlı karşılıyor, sonra da Haluk Kırcı ile tanıştırıyordu. Eğitim kampına yolculuk. 5 kişilik örgüt Haluk Kırcı'nın liderliğinde Ankara'ya doğru yola çıkıyordu. Otomobili kullanan Haluk Kırcı düşünceli, diğerleri heyecanlıydılar. Haluk Kırcı'nın çoktan unuttuğu yollara düşmenin heyecanı ile yanıp tutuşuyorlar, yeni tanışmış olmalarına rağmen aralarında espri yapıp gülüşüyorlardı. Ankara'daki randevu önemliydi. Efsane isim olarak bilinen Korkut Eken'le Ankara'da önemli bir randevuları vardı. Haluk Kırcı da amca olarak tanınan eski özel harekatçı Korkut Eken ile yeni tanışacaktı. Verilen parolaya göre Ankara yakınlarındaki bir köprünün altına geldiklerinde park edip otomobilin içindeki lambayı yakacaklardı. Kırcı kullandığı arabayı sağa park edip denileni yapıyor, bir süre randevu noktasına gelecekleri bekliyordu. Kısa süre sonra yanlarında siyah renkli bir araba duruyor, otomobilin yarı aralanan ön camından "Yavuz kim?" diye soruyorlardı. Yavuz, Haluk Kırcı'nın kullandığı kod isimdi. Aynı kişi başka bir şey söylemeden hızla otomobile biniyor ve Kırcı'dan kendilerini izlemelerini istiyordu. Otomobil 3-5 dakika sonra kamyoncuların mola vermek için tercih ettikleri bir benzinlikte duruyordu. Kırcı otomobili kuytu bir köşeye park ediyor, yanına kendilerini izlemesini isteyen görevli geliyordu. Kırcı ekibine dağılmamalarını söylüyordu. O sırada ağzında sigara ile Korkut Eken çıkıyordu. Kırcı'yı yanına çağırıyor, siyah otomobilin direksiyonuna Kırcı, hemen yanına da Eken oturuyordu. Sigarasından derin bir nefes aldıktan sonra Eken ilk talimatlarını veriyordu. Ankara'dan yeni bir araba gelecek. Birlikte aynı araba ile devam edeceğiz. Arkadaşlara söyle, yanlarındaki şahsi eşyalarını, kimlikleri dahil gelecek olan arkadaşlara teslim edecekler. Dönene kadar hepinizden sorumluyum. Arkadaşlardan ise sen. Korkut Ege'nin otoriter tavrı gün görmüş geçirmiş Haluk Kırcı'yı bile etkiliyordu. Korkut Eken arabadan inip yola doğru yürüyor ve bir elektrik direğine yaslanarak gelecek otomobili beklemeye başlıyordu. Ekibin diğer elemanları bu esrarengiz buluşmayı meraklı gözlerle izliyorlar, neler olup bittiğini öğrenmek için Kırcı'nın etrafını sarıyorlardı. Haluk Kırcı etkilendiği Korkut Eken'i gösteriyor ve etkileyici bir hava vermeye çalıştığı sesiyle "Patrono" diyordu. Ama Avrupalı gençler çok da umursamıyorlardı patronu. Hatta Selim espri yapıyor. "Aynı büyük amcama benziyor. O da aynen bunun gibi burnu hep dik durur," diyordu. Bu espriye diğerleri de gülerek katılıyorlardı. Kırcı ise gençleri susturmak için el kol işaretleri yapıyordu. Kısa bir süre sonra mavi renkli bir minibüs araçlarının yakınlarında duruyor, içinden iki kişi iniyordu. Biri genç, diğeri orta yaşlı iki görevli arabadaki Korkut Eken'den son talimatları alıyorlardı. Grup hızla eşyalarını minibüsün bagajına taşıyordu. Abdullah Çatlı başta Haluk Kırcı olmak üzere gençlere yanlarına alacakları eşyanın listesini vermişti. Valizlere eşofman, spor ayakkabı, iç çamaşırı, diş fırçası yerleştirilmişti. Taşınma işi tamamlanır tamamlanmaz Haluk Kırcı eline bir poşet alıyor ve gençlerin kimlik ve kişisel eşyalarını topluyordu. Topladıklarını da Korkut Eken'in söylediği uzun boylu adama veriyordu. Kırcı otomobilinin anahtarını da teslim etmeyi unutmuyordu. Çiftlik yolunda. Korkut Eken minibüsün ön koltuğuna oturuyor, diğerleri koltukların bazıları sökülen arabanın arkasına yerleşiyorlardı. Ciddiyet ve ağırbaşlılığın hakim olduğu ortamı eken bozuyordu. Minibüsün iç lambasını yakıyor, başını geriye çeviriyor ve kırcıyı tanıdığını söyleyip diğerlerinin de kendilerini tanıtmasını istiyordu. 5 kişi sırayla adlarını, geldikleri ülkeleri ve ne iş yaptıklarını aynı ciddiyet içinde söylüyorlardı. Minibüs içinde illegal yolcuları ile birlikte gecenin içinde savruluyordu. Bir vakit sonra kırıcı nezaketen de olsa Eken'e sigara içip içmeyeceklerini soruyordu. Eken yüzünü bile dönmeden içebileceklerini söylüyordu. İçenler hemen sigaralarını yakıyorlardı. Korkut Eken yol üzerinde bir yerde mola verilmesini istiyordu. Çay içmek için masasına sadece kırcı oturuyordu. Eken de kırcıya şoförü olan kişiyi tanıtıyor, adının Arif olduğunu söylüyor, kendisine gösterilen saygı ve itaatin aynısını ona da gösterilmesi emrini veriyordu. Çay molasının ardından yeniden yola koyuluyorlardı. Ana yoldan toprak yola geçiyorlar. Kısa süre sonra da ağaçların çevrelediği bir çiftliğin ana kapısından girip tek kapılı bir evin önünde duruyorlardı. 3 hafta zorlu geçecek bir eğitim alanına gelişleri böyleydi örgütün. Çiftlik evinde olağanüstülük vardı. Kalacakları odanın perdeleri sıkı sıkı kapalıydı. Cılız bir ışıkla aydınlanan evde bir çalışan ekibe kalacakları odayı gösteriyordu. Odada 4 kişilik ranza ve 2 de yer yatağı vardı. Ahşap karyoladaki döşekler süngerdi. Haluk Kırcı oracıkta yerde yatma hakkını elde ediyordu. Gençler eşyalarını odaya yerleştirirken görevli Arif içeri giriyor, taraçadaki ahşap kanepeye oturan Korkut Eken'in kırcıyı çağırdığını söylüyordu. Çiftlik kahyasının kahvaltılık bir şeyler hazırlayacağını söylüyordu kırcıya ve sabah saat 7'de salonda hazır olun talimatını veriyordu. Haluk Kırcı ve ekibi zengin bir kahvaltı yaptıktan sonra uykuya dalıyorlardı. İşlerinden en erken kalkan kırcı oluyor, yüzünü yıkadıktan sonra üzerine eşofmanını giyip dışarı çıkıyordu. Saat 7'ye daha çok vardı, kırcı çevreyi dolaşıyor, sıkıldığında da kaldıkları binanın girişine oturarak yaşadıklarını düşünmeye başlıyordu. Talimat üzerine ekip saat tam 7'de salonda hazır bekliyordu. Korkut Eken yanında Arif ile birlikte salona girdiğinde hepsi asker gibi ayağa kalkıyordu. Bu tavır Korkut Eken'i mutlu ediyor, küçük de olsa yüzünde gülümseme oluyordu. Arif de eşofmanlıydı. Eken'in ise üzerinde haki renkli oduncu gömlek üzerine yine aynı renkte hücum yeleği, pantolon ve ayaklarında da koyu renkli keten ayakkabı vardı. Kısa bir konuşma yapan Eken, grubun sorumlusunun kırcı olduğunu söylüyor, Arif'in hoca olarak başlarında bulunacağını açıklıyordu. Arif önceden hazırlanan eğitim programını kırcıya veriyordu. Program şöyleydi. 6 kalk. 6 ile 7 arasında temizlik ve sabah sporunu hazırlık. 7 ile 8 arasında sabah sporu. 8 ile 9 arasında sabah kahvaltısı ve istirahat. 9 ile 12 arasında pratik ders alanında hareket ve ders. 12 ile 14 öğlen yemeği ve istirahat. 14'ten 17'ye kadar pratik ve teorik eğitim. 17 ile 20 arası akşam yemeği ve serbest saat. En geç 22'de yat. Arif Hoca daha sonra kamp kurallarını açıklıyordu. Çiftlik çalışanları ile yüz göz olunmasını istemiyor, televizyon ve telefonun kullanılmayacağını söylüyor, günlük gazete getirtebileceğini, istirahat saatlerinde sadece radyo dinlemeye izin bulunduğunu anlatıyordu. Ayrıca saat 4 ile 6 arasında nöbet tutulması emrini veriyordu. Ufak tefek itirazlar yükseliyor ama Arif Hoca, "Büyüğümüz böyle istiyor." diyerek konuyu tartışmaya açmıyordu. Araçta silahlı eğitimde kullanılacak malzeme bulunuyordu. Arif'in talimatı ile bu malzemeler kaldıkları odaya taşınıyor, kapı kilitleniyordu. Kırcı anahtarı Ali'ye teslim ediyor ve kapı görevlisi yapıyordu. Bunlar bittikten sonra Arif'in öncülüğünde grup ilk sabah sporuna çıkıyordu. Tepelere doğru başlayan koşuda gruptan ilk kopanlar Haluk Kırcı ve Ali oluyordu. Arif ve diğerleri geri dönerlerken onlar da ancak dinlenebiliyorlardı. Silahlar çıkıyor. Grup kahvaltının ardından silah ve malzemelerin bulunduğu odaya geçiyordu. Sandıklar açıldığında içinden değişik çaplarda otomatik ve yarı otomatik tabanca, bol miktarda mühimmat, iki kurmalı bomba, bunların patlama düzenekleri, silahları temizlemekte kullanılan harbi ve yağ vardı. Sandıkların içinde neredeyse bir orduyu donatacak silah ve mühimmat bulunuyordu. Gördükleri Haluk Kırcı'yı şaşkına çeviriyor, silahlara aşina olan Kırcı gördükleri karşısında şaşırıyordu. Odada bulunanlar birer tabancayı bellerine soktuktan sonra diğer malzemeyi minibüse taşıyorlardı. Atış sahası ve eğitim alanı olarak kullanacakları yere doğru yola çıkıyorlar, 5 dakika sonra ağaçların gizlediği ve geniş bir düzlüğün bulunduğu yere geliyorlardı. Hemen araçtan inip nişangah demirlerini dikiyorlar, üzerlerine hedef olarak kontur plak koyuyorlardı. Alan kısa sürede atış poligonuna dönüyordu. Arif öğrencilerine önce kullanacakları silahları tanıtıyor, sonra da gözü kapalı söküp takma tekniğini, susturucu takma usulünü anlatıyordu. Bu eğitimin ardından grubun merakla beklediği atış çalışmasına sıra geliyordu. Hedefe ilk atışları Arif yapıyor, hedefin söylediği noktasına kurşunu gönderiyordu. Arif sonra da teorik olarak silah kullanma tekniklerini anlatıyordu. Öğrencileri de gayretle silaha sarılıyorlar, iştahla tetik düşürüyorlardı. Haluk Kırcı bile istenilen performansı bir türlü tutturamıyordu. Grup malzemeleri olduğu yerde bırakıyor, çiftlik evinde yenilen yemeğin ardından öğleden sonra yeniden atış alanına geliyorlardı. Öğleden sonra yapılan atışlarda biraz daha isabet sağlıyorlardı. Bu moralle çalışma bitiyor, malzemeler toplanıyordu. Kaldıkları yere döndüklerinde silah bakımını yapıyorlar, ilk günün yorgunluğuyla kısa süre sonra da uykuya dalıyorlardı. İkinci gün Korkut Eken ekibe sürpriz yapıyor, sabah sporunu çıktığı bir tepeden izliyordu. Korkut Eken pek ortalarda görünmüyor, grubun eğitimini tamamen Arif yürütüyordu. İlk haftanın sonunda grup hareketsiz hedefleri vurmada başarı sağlıyor, sıra otomatik silah kullanmaya geliyordu. Patlayıcı kullanma ve istihbarat. Çalışmalar aynı yoğunlukta sürüyor, silahlardan sonra sıra çeşitli patlayıcıların kullanılmasına ve en sonunda da adam izlemeye geliyordu. Korkut Eken bu konuda uzman birini hoca olarak getiriyordu. Ertan adlı bu kişi işinin uzmanıydı. Hem istihbarat hem de PKK konusunda uzun uzun ders veriyordu talebelere. Özellikle PKK ve DEVSOL üzerinde duruyordu. Çalışmada iki örgütün de Avrupa sorumlularının fotoğraflarını gösteriyor, fiziksel özelliklerini ve alışkanlıklarını anlatıyordu. Üçüncü haftanın sonunda eğitim sona eriyordu. Korkut Eken öğrencilerini salonda topluyor, son bir konuşma yapıyor ve eğitim alanının temizlenmesi emrini veriyordu. Ekip geldiği araçla Ankara'ya dönüyor, belirlenen noktada Kırcı'nın aracına geçiriyordu. Vedalaşma sırasında duygusallık yaşansa da Korkut Eken İstanbul'a doğru yola çıkan adamlarına dikkatli sürün uyarısı yapıyor, Abdullah Çatlı'ya selam söyledikten sonra bir daha arkasına bakmıyordu. Gençleri otele bırakan Haluk Kırcı evine dönüyor, aynı gece Abdullah Çatlı da ona misafir geliyordu. Abdullah Çatlı ile Kırcı uzun uzun eğitim ve gençler üzerine sohbet ediyorlardı. Haluk Kırcı gençlerin kendisiyle Avrupa'ya doğru yola çıkmadan yemek yemek istediklerini söylüyor, Çatlı da bu isteği kırmıyordu. Ankara'dan gelen silahlar. Günler gelip geçiyor ancak eylem konusunda bir hareketlenme olmuyordu. Avrupa'ya dönenler sık sık Haluk Kırcı'yı arayıp neler olduğunu soruyorlardı. Abdullah Çatlı günlerdir Ankara'daydı. Şirkete geldiğinde elinde büyük ve ağır bir valiz vardı. Kırcı, Abdullah Çatlı'yı ilk kez böyle bir yükle görüyordu. Meraklanmıştı. Ayaküstü Çatlı'yı soru yağmuruna tutuyordu. Çatlı ise muziplik yapıyor, merakını gidermek yerine daha da arttırıyordu. Orta kahve istiyor, hizmetli kadın dışarı çıktıktan sonra odasının kapısını kilitliyordu. Merakını daha fazla yenemeyen Kırcı hemen valizi açıyordu. Valizin içinde neler yoktu ki? Küçük ve orta büyüklükte otomatik tabancalar, susturucular, birkaç tane el bombası, yarı otomatik tabancalar, zaman ayarlı bombalar, bol miktarda mermi ve bir miktar plastik patlayıcı. Gördüklerini sindiremeden çatlı konuşuyor, çantadakilerin tamamının yurt dışına çıkarılacağını söylüyordu. Kırcı yine itiraz ediyor, niye biz, niye onlar çıkarmıyor diye sitem ediyordu. Abdullah Çatlı silahları gönderme işine gönüllü olduğunu anlatıyor, Ankara'dakileri etkilemek için bu yolu seçtiğini söylüyordu. Avrupa'da iş yapan eski bir arkadaşları vardı, silah ve mühimmatı onun tırlarıyla yurt dışına götürmeyi planlıyordu. Abdullah Çatlı malzemeyi bir oda bırakmak yerine arabasının bagajına koyup evine götürüyordu. Firma sahibiyle ilk olarak Haluk Kırcı görüşüyor, Almanya ve Fransa'ya bir ay içinde iki kez tır çıkacağını öğreniyordu. Firma sahibi başlangıçta itiraz ediyor, işi yapamayacağını söylüyordu. Devreye Abdullah Çatlı giriyor ve ikna kabiliyetini kullanarak istediği sonucu alıyordu. Silahlar Almanya yerine Polonya'ya çıkacak tıra Haluk Kırcı tarafından yükleniyordu. Tırı yükleyen işçiler firma sahibi tarafından kısa süreliğine bir bahane ile uzaklaştırılıyor, Kırcı da malzeme dolu paketi tıra kolayca yerleştiriyordu. Tır sınırlarda hiçbir sıkıntı yaşamadan Polonya'ya ulaşıyordu. Abdullah Çatlı Polonya'da tırdan malzemeleri alıyor, orada yaşayan bir arkadaşına emanet bırakıyordu. Almanya'ya gidecek olan paketi teslim alan kişi de tanıdık bir isimdi, Üzeyir Bayraklı. Üzeyir Bayraklı uzun yıllardır Polonya'da yaşıyordu. Almanya'ya kaçan Üzeyir Bayraklı bu ülke vatandaşı olduktan sonra evlenmişti. İlk eşinden boşandıktan sonra Polonyalı bir kadınla tanışmış, onunla yeniden evlenmiş ve Breslau'ya yerleşmişti. Üzeyir Bayraklı orada kafeterya işletiyordu. Çatlı'yı çok seven Bayraklı oğluna da Abdullah ismini vermişti. 13. ayrımın sonu. Sayfa 152.